Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün yine mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medem Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye, formülünü aramaya, konuşmaya, sohbet etmeye sizlerle devam edeceğiz. Evet hocam, bugün biraz kıskançlık üzerine konuşalım istiyorum. Kıskançlık normal bir insan duygusu. Hı hı. Ama zaman zaman eş ilişkilerini, hatta ikili ilişkilerimizi, hayatımızı etkileyebilen bir mesele. Kıskançlık konusunda dinleyicilerimize neler söyleyebiliriz?
Herkese iyi akşamlar. Şimdi Feyzullah, bu kıskançlık duygusu çok doğal ve güçlü bir duygu. Gerçekten de çok güçlü bir duygu.
Evet.
Bir insanı yakıp kavurabilecek, harekete geçirebilecek, davranışlarını belirleyebilecek, bazen riskli, zarar verici şeyler yaptırabilecek derecede güçlü bir duygu. Aslında bir açıdan normal bir duygu. Çünkü kıskançlık bir şekilde kişinin alarm halinde kalmasını, örneğin eş ilişkileri için konuşuyorsak, eşine sahip çıkmasını, başkasına kaptırmamasını sağlıyor. Bir düzeydeki kıskançlık, bu düzeydeki bir his, hayatta kalmayı, eşine sahip çıkmayı kolaylaştıran bir şey. İyi bir şey bu haliyle. Evet. Makul düzeydeki bir kıskançlık, hani kıskançlığın hiç olmaması, sıfır olması, bir nevi kişi alarma geçirmediği için, riskleri değerlendirmediği için sevdiğini, eşini elinden kaçırmasına sebep olabilir. Çünkü riski, tehlikeyi görmüyor. Ama kıskançlığın bir diğer ucu aşırı ise, var olan şartlarla uyumlu değilse, hani diyelim ki gerçekten kıskanılacak bir durumun ötesinde, kişinin kendi iç dünyasından kaynaklanan aşırı bir kıskançlık duygusu var ise, bu hem kişiyi yakıp kavurması açısından çok güçlü bir duygu, hem bu duyguyla harekete geçtiğinde karşıdaki kişileri, eşini bir kıskaca alabilecek kadar güçlü bir duygu.
Yani bir uçta sanki hiç kıskanmamak, yani bunu eğer bir mizaç özelliği olarak alırsak hepimizin içinde var olan bir duygu, ama kişiden kişiye değişebiliyor. Bir uçta neredeyse hiç kıskanmayanlar, ki bunlar çok çok çok az diyebileceğimiz. Diğer uçta da aşırı derecede kıskanç, hatta bir belki ruhsal rahatsızlığın parçası olabilecek derecede aşırı şüphecilikten kaynaklanan bir kıskançlık. Hepimiz bu iki uç arasında bir yerlere denk geliyoruz galiba.
Şimdi tam da dediğin gibi aslında ikiye ayırmak lazım. Bir mizaç özelliği olarak kıskançlık, normalin versiyonunun fazla olması gibi bir kıskançlık kişilik özelliği, bir mizaç özelliği aşırı olması bir ciddi problem. Fakat bir de kıskançlık hastalık dediğimiz, hani bizim teknik tabirle hezeyan dediğimiz,
evet,
bir psikotik belirti olarak dediğimiz, bunun belirtilerinden bir tanesi kıskançlık veya aldatılma. Orada aslında kıskançlık bir nevi aldatılmaya gidiyor hastalık boyutunda. Nasıl diyelim ki bir kişilik özelliği anlamında, ya birileri bana zarar verir mi diye güvensiz olmak bir kişilik özelliği, ama birileri beni takip ediyor, İşte peşimde şu adamlar var dediğiniz zaman artık yoksa böyle bir şey, bu bir hezeyan hastalık. Kıskançlık meselesinde de bir mizaç özelliği olarak fazlalık olabilir veya hastalık olarak, diyelim ki artık kıskanmanın ötesinde eşinizin sizi aldattığını, başka ilişkileri olduğuna dair olmayan bir şeyi iddia ettiğiniz ve düşünce tartışmasıyla bunun durmadığı hale artık hastalık diyoruz. Çünkü bunu ayırmak çok önemli bir şey. İkincisinin tedavisi tamamen tıbbi.
Evet.
Yani bu hezeyan dediğimiz kıskançlık, aldatılmaya giden, aldatılma hezeyanlarına giden şey, tıbbi ilaçlar, psikiyatrik ilaçlar, antipsikotik ilaçlar dediğimiz şey olmaksızın durması imkansız.
Yani kişinin eşine işte niye baktın, sağa baktın, sola baktın, işte acaba işte bir şey mi var diye şüphelenmesinin ötesinde sürekli kendisini aldatıldığını düşünmesi, işte dedektiflik yapması, bunun ötesinde ortada gerçekten hiçbir belirti yokken Çok güçlü bir şekilde buna inanıp ve suçlaması diyebiliriz.
Şimdi bu hezeyanlı bozukluk özellikle şu açıdan da önemlidir Feyzullah. Aşağı yukarı böyle 40'lı yaşlara kadar bu türden özelliği belirgin olmayan, belki biraz şüpheci, kıskanç olabilir ama böyle iddiaları olmayan bir kadın veya erkek 40'lı yaşlardan itibaren eşinin kendisini aldattığına dair kendisinin güçlü bir şekilde inandığı, hissettiği, dışarıya da yansıttığı hale girebilir. Çünkü hezeyanlı bozukluk yaklaşık 40'lı yaşlarda en sık başlayan bir hastalıktır. Ve kişi ufak tefek şeylerden sürekli bir takım deliller çıkarır. Mesela kadın diyelim ki işte atletin üzerinde saç telleri arar. Herhangi bir bakışı bir şeye yorumlar. Normalde diyelim ki bu durum izah edildiğinde ailenin diğer üyeleri, aklı başındaki başka kişiler ya burada bir şey yok dediği şeyi kişi ısrarla birleştirir, bir örer, bir sistematize hale getirir. Buna güçlü şekilde inanır. Mantıklı tartışmalara, izahlara, delillere de önemsemez, devam eder buna.
Evet hocam. Peki kıskançlığın özellikle eş ilişkileri üzerinden hep konuşuyoruz. Ruhsal rahatsızlığın bir parçası olarak bunu konuştuk. Peki sonuçları itibariyle nasıl etkileyebiliyor eş ilişkilerini?
Evet. Şimdi şu kıskançlığın mizaç özelliğini şöyle biraz daha mizaç özelliği, hastalık boyutunu bayağı bir açtık, konuştuk onu. Bir de mizaç özelliğini biraz açalım. Şimdi insanlar tam da senin dediğin gibi gerçekten de kıskançlık düzeyi açısından birbirinden farklı. Bir ortalaması var, bir azı var, bir çoğu var, bir de oldukça çoğu var, fazlası var. Bazı insanlar aşağı yukarı toplumun diyelim ki %3-5'i belki aşırı kıskanç. Bir 10'a kadar da bariz kıskanç diyebileceğim bir şey. Şimdi bu kıskançlık niye önemli? Çünkü TÜİK'in boşanma rakamlarına baktığımız zaman aşırı kıskançlık boşanmanın önemli nedenlerinden biri. Çünkü kişide aşırı kıskançlık olursa tam senin sorduğun şeyde kendisinde ve eşinde evlilik hayatında, ilişkilerinde, aile hayatında yıkıcı sonuçlar oluşuyor. Bunun mutlaka hani baş edilmesi gerekir.
Ortalama hocam şöyle galiba bilgi %20'lerde yani boşanma sebebi olarak kıskançlık meselesi.
Evet, kesinlikle önde gelen bir mesele. Önde gelen bir sebep şeyi. Mesela bir örnek vereyim. Mehmet ile Beyza 5 yıldır evli. Beyza Mehmet'in kendisini sürekli kontrol ettiğini, iş yerinde diğer erkeklerle nasıl konuştuğu ile aşırı ilgilendiğini, sürekli telefonlarını kurcaladığını söylüyor. İnanın yolda yürürken dahi bakışlarımı denetliyor. Sanki her an onu aldatacakmışım gibi muamele görüyorum. İlk zamanlar beni sevdiğine yormuştum. Şimdi bunaldığımı hissediyorum. Defalarca konuşmaya çalıştım. Ama sanki kendine söz geçiremiyor gibi. Bu bizim benim Deste İzdivaç kitabından olan bir alıntı. Kritik cümleyi aslında sonunda kurmuş. Sanki kendine söz geçiremiyor gibi.
Denetleyemiyor.
Denetleyemiyor.
Kendini.
Denetleyemiyor. Evet. Bakışlarımı dahi kontrol ediyor.
Evet.
Şimdi bu öyküde kişi bayağı bir, yani burada kaç boyut var? Bir, sizde bir şey yok, suçlanıyorsunuz. İki, normalde eş ilişkisi güven üzerinden yürür, güvenilmiyorsunuz. Sanki kötüye meyyalmişsiniz gibi. Üç,
olağan şüpheli.
Olağan şüpheli. Üç, bakışlarınız dahi denetleniyor. Normal yolda yürüyemez hale geliyorsunuz. Evinizde diyelim ki hareket edemez hale geliyorsunuz. Hayatınız giderek kısıtlanmaya başlıyor. Aslında bu anlamdaki olmayan bir şey üzerinden abartılı bir şey kişinin hayatını bozuyor. Hazreti Peygamber o yüzden şöyle söylüyor. Kıskançlığın bir kısmı vardır ki Allah ondan nefret eder. O da ortada bir şey yokken kişinin zevcesinden şüphe etmesidir.
Evet.
Yani bu aşırı boyutlara geldiğinde neden evlilikleri yıktığının bir göstergesi.
Tabii hocam ben az önce rakam verirken %20'lerde oldukça önemli diye belki yanlış olarak boşanma şeyi olarak söyledim ama aslında o hani eşte sorun yaşanan konular, yani evet, aranızda ne tür sorunlar var diye en sık rastlanılan şeylerden biri oldu söylüyor. Onun yanında belki ekonomik harcamalar, yani eve giren gelirin nasıl harcanacağı meselesinden tutun da kumar alışkanlığı da evlilikteki sorunlardan biri. Bu şeyde kıskançlık meselesinde en önde gelen.
Dediğin gibi TÜİK şöyle bir soru: ailenizde hangi sorunlar yaşanıyor, evet, evet, dendiğinde kıskançlık %21.9 ile ön sıralarda.
Evet. Hocam peki bu şey gibi.
Ama boşanmada da listede var.
Ha, var ama bu belki bu düzeyde
%21 sebep değil.
Evet, fazla biraz olur o. Mizaç olduğunu söyledik. Bir mizaç özelliği ve hani bir hastalık boyutundaki kıskançlığı da bir kenara ben ayırırsam. Kıskançlığı özünde belki hani psikolojik boyutları, eş ilişkisindeki bu hani temelinde yatan şey. Hem mesela bir korku mu kıskançlık, hani kaybetmek dediniz, alarm hali dediniz, bir kaybetme korkusundan mı meydana geliyor bu haliyle, hani normal kıskançlığı ya da bazı biraz fazla kıskançlığı göz önünde bulundurursak, bir güven eksikliği mi? Ben özgüven kelimesini, evet, çok sevmiyorum ama hani kendine olan güvende bu ilişkideki, evet, eksiklik mi?
Güzel soru. Şimdi diyelim ki 100 tane adına aşırı kıskanç diyebileceğimiz insan bulsak, bu insanların 100 tanesinin ya bu insan, bu kadın, bu erkek neden kıskanç oldu diye sorusunun peşinde düşüp bunların hayatlarını incelesek. Muhtemelen değil, böyle birkaç tane büyük neden bulacağız. Bir kısmında bir genetik yatkınlık var. Mesela bu kişinin babası da, annesinde de, amcasında da, dedesinde bir yerde kıskançlıkla ilgili güçlü bir damar var. Bu güçlü mizaç özelliklerinin bir kısmı gerçekten yapısal. Büyük şey genetik olarak geliyor.
Evet, bir şey danışanım şey demişti hocam, ya dedesi belli bir yaştan sonra bu şeye yakalanıyor. Anneannesine anneannesine çok ciddi zararlar vermiş bundan dolayı. Yani şiddetin ötesinde, yani bu genetik geçiş bu anlamda, tabii, çok güçlü.
Hem hastalıkta genetik geçiş, evet, vardır, hem de mizaç özelliğinde genetik geçiş vardır. Şimdi bir grupta böyle bir şey var. İkinci grupta bir duygu neden bu kadar uça gidiyor? Çok büyük ihtimalle çocukluk çağlarındaki travmatik yaşantılarla ilişkilidir. Duygular normal bir çocuk normal büyürse, normal akışında büyürse, çok özel bir şey yaşamazsa normal seyrinde kalır. Ama çocukluk çağında yaşadığımız haksızlıklar, travmatik yaşantılar, özel psikolojiler bir mizaç özelliğinin aşırıya gelmesine sebep olur. Mesela öfkeden örnek vereyim. Öfke de bazı toplu şeylerde genetik boyuttur. Ama bir çocuk düşünün, çocuklukta diyelim ki dövüldü. Zor durumda, yani üzerine gelindi. Haksızlığa uğradı, zulme uğradı. Bu çocuğun içinde böyle durgun, çekinik, içe kapanık bir kimlik oluşuyor. Veya tersine bir savaşçı kimlik çıkıyor, öfkeli bir kimlik çıkıyor. Yani bir tarafı zihnin bu özel şartlara karşı kendini korumak için çok güçleniyor.
Evet.
O zaman da ortaya böyle bir öfkeli damar çıkıyor. Bak, normalde genetikte yok aslında. Fakat o çocukluk dönemindeki yaşadığı şeyler onda güçlü bir psikolojinin özel alanda oluşmasına sebep oluyor. Bu bazen öfkeden oluşuyor. Bazen kıskançlıktan oluşuyor. Mesela diyelim ki çocuk normalde aile içinde bir sevgi alacak. Ama ayrımcılık hissediyor. Bu onda bir kıskançlık duygusu oluşturuyor. Üçüncü şey, daha erişkin yaşantınızda döneminde dramatik bir olay yaşarsınız. Bu da sizin bir kişilik özelliğinizi
etki eder
ve uça götürebilir.
Aldatılma olabilir.
Mesela bir kere aldatıldınız diyelim ki. Aldatılma konusunda hassaslaşırsınız. Sizin sanki nasırınız gibi olur. Bu konu sizin hayata baktığınız pencere olur. O yüzden travmatik yaşantılar insanın düşünme biçimini, duygulanma biçimini, hayata bakış biçimini değiştirir.
Mesela hocam çocukluk çağı travmaları dediniz. Orada diyelim çocuk anne babasının ayrılış hikayesinde böyle bir şey şahit olduğu, yaşadığı. ve bu hikayelerle büyüdü. Bu artık mizacı oldukça etkileyebilir. Kendi ilişkilerine de bunu yansıtabilir. Belki böyle bir zihninde farkında olmadan tüm işte erkekler ya da kadınlar aldatır gibi bir yani tehlikelidir. Dikkat edilmesi gerekir.
Oradan büyük bir sonuç çıkarır. Bir taraftan bazıları şu noktaya gider. Aldatma ile ilgili diyelim kendi anne babasında aldatma hikayesi olmuşsa, buna bağlı bir acı yaşamışsa kişi bir açıdan hayatı boyunca aldatmamak, bir ilişkide aldatmamak ve aldatılmamakla ilgili aşırı bir hassasiyete gidebilir veya bu ortamdan etkilenerek hani buradan bir bunu yapacak bir tarz geliştirebilir. Hı. Aslında iki şey de mümkün. Evet. Her şartta etkiliyor. O zaman bu 100 kişiye bakarsak kabaca 3 tane ana damar bulabiliriz. Bu şeyi izah edecek aşırı kıskançlığı. Bir, ya nesiller boyu giden bir genetik boyut vardır. İki, bu kişi çocukluk döneminde kıskançlığa sebep olabilecek bir duygusal şey, boşluk içinde kalmıştır. O orada güçlenmiştir. Veya üç, erişkin hayatında zihnini dönüştürücü, hassaslaştırıcı, nasır oluşturucu bir yaşantı yaşamıştır. Buna bağlı gelişmiştir. Bazen de dördüncü bir faktör aslında şöyle olabilir. Normalde bu üçü de yok kişide. Fakat diyelim ki kişinin eşi biraz kıskandırıcı yapıda. Mesela biraz flörtöz. Ne demek flörtöz? Yani kolay karşı cinsle rahat ilişki kuruyor. Kur yapar gibi davranıyor. Bazı insanlarda vardır o özellik. Siz de yanındasınız ve fark ediyorsunuz. O sizi aşırı uyarılmış hale getirebilir. Bir grupta bu aslında.
Evet.
Yani eşinizin yerli yerinde davranmamasına bağlı sizde gelişen duygu. Normalde duygunuz belki makul düzeyde ama bunu kışkırtan gerçekten de gerçekçi durumlar var. Bu duygu sizde güçleniyor. Bir nevi hani ateş atılıyor içine. O ateşin harlanması.
Evet, evet, evet, ateşi harlıyor. Sadece belki çocukluk çağındaki, belki hocam hani siz bahsederken zihnime geliyor bunlar. İlla travmatik bir şey de olmasına gerek yok o kadar. Yani diyelim anne babası şey olarak ayrılmış olabilir ama tabii çocuk onun zihninde nasıl kodladıysa ya da bu terk edilmeye karşı bir duyarlılık bazı insanlarda oluyor ya, bir aşırı hassasiyet terk edilmeye karşı, aslında dediğiniz gibi kaybetmekten alıkoyuyor ama kıskançlık bazen de kaybetmenin şey sebebi haline geliyor aslında. Şimdi böyle bir kısır döngü, bir yıkıcı etkilerinden biri de bu. Çok seviyorum. Terk edilmekten de çok korkuyorum. Kendime de pek güvenmiyorum. Ya o beni bırakırsa ne olacak? Bu sefer üzerine fazlaca düşüyorum. Kaybetmemek adına. Tabi bu belki çok şey bir yorum olabilir ama çok sık karşılaştığımız için.
Bence çok yerinde bir yorum Feyzullah. Sonra o korktuğun şeyi aslında bir nevi başına getiriyorsun. Evet. Çünkü bu sefer aşırı denetlemeye başlıyorsun. Aşırı talepkar olmaya başlıyorsun. Rahat davranamıyorsun. Bir ilişkiyi iki kişinin rahat edebileceği, doyum alacağı bir hal yerine tedirginlik ve gerginlikle sürdürmeye çalışıyorsun.
Karşı tarafta kendini denetlenmiş, kontrol edilmiş hissediyor. Belki ilk başta hoşuna da gidiyor. Çünkü insan kıskanıldığı zaman hani sevildiğini de hisseder. Bu hoşumuza da gidebilir. Ama eğer çok denetlenmezse ve devam eder, ileri giderse karşı tarafı boğulma hissine neden olabiliyor. Kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor ve bütün insanlar genelde ilişkileri bu şekilde sonlanabiliyor hocam.
Şimdi Feyzullah, bu dört nedenin dışında eğer bir şey çıkarsak, bir çağrışım yaptırdı senin söylediğin şey. Şimdi bu özellikle ilişkinin başındaki kişiler için veya evlilikte de hiç kıskanılmamak genellikle eşlerin zorlarına gidiyor.
Evet.
Şöyle bir yorum yapılıyor. Ya bu kişinin dünyasında zaten benim yerim yok ki. Bak beni sevmiyor ki. O yüzden kıskanmıyor. İnsan sevdiğini kıskanır. Beni hiç kıskanmıyorsa sevmiyor. Şimdi aslında bunun izahı şöyle olabilir. Bu her zaman doğru değil. Bir, zaten kıskançlık duygusu çok güçlü olmayan bir kişidir. Eşiniz, erkek veya kadın. Veya size karşı da güven duygusu çok güçlüdür. O yüzden de bir kıskançlık duygusuna açık bir şekilde dönüşmez. Bu sizin sevmediği, ilgilenmediği anlamına gelmez. Böyle izah edilebilir. Başka bir esas problem, şimdi diyelim ki biriyle tanışıyorsunuz. Destizli Baş kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Kıskanç, daha ilişkinizin çok başındasınız, bayağı bir kıskanç. Hoşunuza gidiyor. Şimdi bu makul düzeydeki bir kıskançlığın hoşunuza gitmesini anlayabiliyorum. İyi bir, yani olabilir.
Evet.
Ama burada hemen ya bu ne düzeyde bir kıskançlık sorusunu sormak lazım. Evet. Çünkü madem ki evliliklerde %21 oranında soruna dönüşüyor. Boşanma oranlarının listesine giriyor. Bu daha erken dönemden oluşan kıskançlığın hani sizin artık gözlerinizi, davranışlarınızı denetleyen bir hale dönüşüyorsa evlendiğinde geçer demek saftiriklik olur.
Evet.
Yani bir nevi o aşırı kıskanç kişiyi erken dönemde fark etmeniz lazım.
Evet.
Bu kıskançlığın spektrumun neresinde yer alıyor? Kişiler bunu şöyle yapabilirler. Hani genelde bildikleri kıskançlıklarla kıyaslama
evet.
yapabilirler. Artı bu davranışın hani bu yani böyle bir davranışı sorabilirler başkalarına. Bu ne kadar şey? Kıskançlıkla ilgili bir iki kitap bakabilirler. Çünkü tecrübeniz yoksa ayırt edemezsiniz. Birçok insan o fena kıskanç kişilerde evlendikten sonra şey yapıyor. Ya önce belirtilerini gördüm ama
hani bunu ilgiye veriyor, sevgiye veriyor.
Sevgiye veriyor. Ama sonradan onun için de hayat yaşanılmaz hale geliyor aslında.
Evet hocam. Mutlu Evlilik Atölyesi'ne devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş, Profesör Doktor Medaim Yanık hocamla evliliklerde kıskançlığı konuşmaya başlamıştık aradan önce. Fakat ben bir de hocam duyuruyla başlamak istiyorum. Birkaç zamandır dinleyicilerimizle paylaştığımız bir duyurumuz var. Sosyal medyadan da web sitemizden de duyuruyoruz. Çocukluğumuzdaki bize yapılan iyi davranışları, yani mutlu anılarımızı, başkalarıyla olan ilişkilerimizde, geçmişimizdeki mutlu anılarımızı istiyoruz dinleyenlerden, bizi takip edenlerden. Bunun isterseniz gerekçesini, bu proje hakkında biraz hocam bilgi verirseniz sevinirim. Ondan sonra biz kaldığımız yerden devam ederiz.
Şimdi Feyzullah, bizler diyelim ki mutsuz evlilikleri mesleğimiz gereği çok dinliyoruz.
Evet.
Bu tek taraflı bakmamak için mutlu evlilik araştırması yaptık. Mutlu çiftlerle yüz yüze derinlemesine görüştük. Çünkü onlar bizim muayenehanemize gelmiyorlar. Niye gelsinler? Biz onlara gittik. Ve böylece hem mutlu evliliklerin hem de diyelim ki evliliğinde problem olanları eş zamanlı koyup birlikte gördük. Belki bir de tabii biz iki ucu görüyoruz aslında. Toplumun ortalaması ne böyle ne böyle aslında.
Evet.
Belki de ortalamayı biz iki ucu göstermiş olduk. Ortalaması bunlardan ikisinden de farklı aslında.
Evet.
Şimdi aynı şey aslında çocukluk çağında bize yapılan kötülükler meselesinde de önemli. Mesela şu anda bugünlerde medyada çocuklara yapılan, yani gerçek hayatta olan ve medyada yansıyan üst üste diyelim ki çocuklara yapılan kötülükler, zalimlikler, sapıklıklar, cinsel tacizler meselesini üst üste gördük. Aslında bunlar bir hep oluyor. Oluyor.
Ama çok yıpratıcı ve çok etkileyici.
Yıpratıcı ve etkileyici bir şey oluyor. Yani biz bunların öykülerini yıllar sonra o kişilerden dinliyoruz, anlatılıyor. Şey, o yüzden biz hep olduğunu biliyoruz şeyde. Fakat bu da gerçekliğin kendisi değil. Yani diyelim ki bir yandan kendi çocuğuna tacizde bulunan baba, öbür taraftan çocuğu yüksekten düşerken arkasından atlayan, beraber ölen baba.
Evet.
Yani bu ikisi de beraber var. Bunlar uç örnekler. Veya diyelim ki işte kendi torununa tacizde bulunan, kötü davranan dede veya torunu için çokça fedakarlıkta yapan bir dede var. Şimdi bir yandan da bu hep böyle negatiflere bakınca sanki insan ilişkilerinde, yakın ilişkilerde hep böyle bir yakın ilişkiler aynı zamanda kötülük getirir. Yani anne, babanın yanında kimsenin dışında bir çocuğu izole etmemiz gerekir gibi bir fikir oluşuyor. Acaba böyle mi diye bunu anlayabilmek için bize çocukluğunuzda yaşadığınız, size yapılan iyilikleri anlatın diye bir proje başlattık. Özü bu. size yapılan iyilikleri anlatın. Hani ben şurada şöyle güzel vakit geçirdim demiyorum. Dedem bana şunu yaptı, amcam bana şunu yaptı, teyzem bizler için şunu yaptı, teyzem şöyle şöyle bakardı bize.
Ya anne babalarımızın bize yaptığı güzel davranışlar, yetiştirirken bazı özel şeyler, belki buradan da aslında hani hem iyi olanın da yayılmasını istiyoruz. Bir taraftan da belki anne babaları çocuk yetiştirirken bazı hani bir rehber niteliğinde bir şey ortaya çıkarmak istiyoruz aslında.
Tam da bu.
Çocuk yetiştirme
şimdi
konusunda.
Hem bu travmatik yaşantıları eş zamanlı olarak neler çocuğa kötü geliyor listelersek, neler bir çocuğa iyi geliyor onu da listelersek. Çünkü iyi gelmeyen şeyleri hatırlamamızın imkanı yok.
Evet.
Zihin özel iyileri ve özel kötüleri hatırlıyor. Hı-hı. Biz eğer bunları mutlu evlilikler araştırmasında yaptığımız gibi ikisini yan yana koyarsak daha gerçekçi bir tablo ortaya çıkmış olur. Hem olup biteni daha doğru anlamış oluruz, hem de ne yapılması gerek meselesinde bize yol göstermiş. O yüzden dinleyicilerimizden medayimyanakliniği.com web sayfamızda açtıklarında hemen önlerine çıkacak. Çok basit bir şey. Oraya sadece kısa bir hikaye yazmalarını bekliyoruz. Yani uzun uzun hikayeler yazarsa itirazımız yok. Ama aslında kısa cümlelerle çok vakitlerini almayacak, aşırı enerji olmayacak bir şey. Şu ana kadar herhalde 70-80 civarında öykü biriktirdik ama bizim daha fazla öyküye ihtiyacımız var ki bu onları sınıflayıp oradan bir resim çıkarabilelim.
Evet.
O yüzden dinleyicilerimiz eğer medayimyanakliniği.com adresine gider, oraya çocuklukta kendilerine yapılan iyi davranışları, iyi hareketlerin öykülerini yazarlarsa bu sürece, bu projeye büyük katkı sağlamış olacaklar.
Evet, bunu yaparken herhangi bir kişisel bilgi, isim girmeleri de gerekmiyor. Bize müstahar isimle geliyor.
Tabii.
Yani daha doğrusu isimsiz bir şekilde.
İsimsiz bir şekilde zaten yayınlıyoruz.
Yayınlıyoruz.
Onlar,
orada hemen de yayınlanıyor.
Yazdıktan sonra, çok kısa bir zaman sonra arkasından onu web sayfasında oluyor. Diğerlerine bakabilirler. Orada hiçbir kişisel bilgi yok. Kim söyledi şey yok. Sadece öykü var.
Evet, evet hocam. Bu duyurumuzu da yapmış olalım. Aşağı yukarı her programda bunu dile getirmek istiyoruz. Duyurusunu yapmak, yayılmasını istiyoruz. Çünkü önemli bir proje. Anne babalar için, eğitimciler için orijinal ve bence enteresan şeyler çıkacak oradan. Güzel bilgiler çıkacak. İnşallah güzel tavsiyeler çıkacak. Evet hocam, kıskançlığı konuşuyorduk. Bugünkü konumuz o. Kıskançlığın ilk yarıda mizaç özelliği olarak kıskançlık, bir ruhsal hastalığın parçası olarak kıskançlık, biraz çeşitlerine, biraz yayılımına baktık ve evliliklere, eş ilişkilerine etkisi üzerine konuşmaya başlamıştık. Oradan yola çıkarak kıskançlık neden olabilir? Siz bir dört gruba ayırdınız. Bunun üzerine konuştuk. Şimdi biraz sonuçları üzerinden devam edeceğiz. Peki aslında biraz da hani ne yapmalıyım mı konuşsak acaba?
Evet.
Hani kıskanç biri olabiliriz. Bu evliliğimize zarar verdiğini fark etmiş olabiliriz ya da muhatabımız, eşimiz çok kıskanç olabilir. Yani hem kendimiz için ya da hem böyle bir durumda nasıl baş edilir biraz konuşalım hocam kalan vaktimizde.
Önce mümkünse. önce ayrımı, büyük ayrımı tekrar hatırlatıyorum. Hastalık düzeyinde olan bir şeyi sosyal yöntemlerle düzeltemezsiniz. Yani hezeyanlı bozukluk dediğimiz psikotik bozukluk, ortada bir şey yokken kişi eşinin kendisini aldattığını artık inanıyor ise bu tıbbi bir durumdur. Bunu herhangi bir davranışla düzeltemezsiniz. Tıbbi durum artı davranış düzenlemesi yapmanız lazım. Biz artık onu bir kenara bıraktık. Şimdi sadece mizaç özelliği olarak fazlaca kıskanç bir kadın veya erkek var ise biz ne yapmalıyız? Yani böyle bir durumla nasıl baş edilir? Bu ailesinde böyle bir durum olan kişilere tavsiyemiz ne olur? Şimdi bir, şöyle bir orta yol bulmamız lazım. Ne kıskançlığı azdır ne de aşırı uyum sağla. Ne demek?
Evet.
Şimdi aşırı uyum sağlamak ne demek? Eşiniz sizin yolda yürürken gözlerinizi denetliyor. Diyelim ki perdelerin hepsini kapalı hale getiriyor. Öyle bir hayat biçimine oluş şey yapıyor ki sizi, dört duvar, karanlık perdeler, evin dışına çıkmayan bir tarza itiyor sizi. Eğer hiçbir hak arama davranışında, düzeltme davranışında bulmaz, buna aşırı uyum sağlarsanız, bu sizi bir yaşayamayacağınız, sürdüremeyeceğiniz bir hapishane hayatına götürür. Ama bir yandan da eşinizin bu kıskançlık özelliklerini dikkate almaksızın, mesela bana ne senin sorunun deyip onun mizaç özelliğini dikkate almamak, yani onu azdırmak diyelim önce. Onu azdırma, kıskançlığını azdıracak şekilde. Adam zaten kıskanç, kadın zaten kıskanç. Siz hiçbir şeye dikkat etmiyorsunuz. Ben bildiğimi okurum, onun sorunu diyorsunuz. Gerçeklikle davranmıyorsunuz. Ondaki var olan kıskançlık dozunu bir tık daha yukarı attırıyorsunuz.
Mesela şöyle duyuyoruz, öyküler dinliyoruz. Diyelim televizyon izliyorlar ya da bir şeye bakıyorlar. İşte adam ya da kadın aslında kıskanç olduğunu biliyor. Ama işte ne hoş kadın ne hoş adammış, ne yakışıklı adammış gibi böyle bir hani şaka yapayım derken, zaten kıskanç bir kişi, onu böyle bir tetiklemek, daha da azdırmak dediğiniz o şey biraz öyle galiba.
Evet. İkinci şey, tam da dediğin gibi, ikinci şey kıskanç kişi mizacını denetlemeye çalışmalı. Yani burada kıskançlık duygusu yaşayan kişi kendisindeki bu kıskançlık duygusunun fazla olduğunu, aşırı olduğunu, gerçekçi olmadığını fark edip bizzat kendisi de bunu denetlemeye çalışmalı. Şimdi şöyle diyelim, kıskançlık duygusu yüksekse kendiliğinden geliyor zaten aklınıza. Fakat o duygu sizi otomatikmen bir robot gibi bir şey davranmaya yönlendirmiyor. Biz bunu biliyoruz. Mesela diyelim ki öfkelenme güdüsü içinizden geliyor. Ama biz öfkenin denetlenebilir olduğunu biliyoruz.
Yönetilebilir, denetlenebilir mi mesela?
Ama üzerine çok çalışırsanız, bunun bir öfke kontrol eğitimleri, programları var. Aslında aynı şey, kıskançlık duygusu aşırı ise bunun denetlenmesi de yapılabilir. İçinizden kıskançlık bir duygu olarak geldi. Aynı zamanda aklı da etkiliyor. Sizin düşünme biçiminizi etkiliyor. Kıskançlık güçlü duygu yaşıyorsunuz. O duygu düşünceden hiçbir zaman bağımsız değildir. Duygular düşünme biçimimizi etkiler. Beraberinde de acaba öyle mi böyle diye sorulara dönüştürür bu. Orada ya bir dakika. Bu benim yapım böyle. Bak daha önce de buna benzer şeyler oldu. Ben gerçeği böyle durumlarda farklı algılayabiliyorum. Aynen aşırı öfkeli kişinin ya bu kadar öfkelenecek bir şey olmayabilir burada demesi gibi.
Sonrasında böyle ya da pişmanlık yaşaması.
Sonrasında bak böyle geçmişte de böyle olmuştu, başıma şunlar gelmişti deyip bir adım geriye atıp akli süreci devreye sokup sakinleşip hemen eyleme geçmeyip akılla süreci yönetmeye çalışması, duygularını sakinleştirmeye çalışması, küçük konuşmalar yapması kendine. Yani buradaki şey şu, kişinin kendi kendine bu mizaç özelliğini fark edip bunu denetleme, yönetmeye çalışması.
Evet. Bu eşinin de bu şeyi görmesiyle, bu çabayı görmesiyle belki o iyi niyetle eşi de belki daha dikkatli davranmaya, onu tetiklememeye çalışabilir ve buna yardımcı olabilir diyoruz.
Yani aslında iki yönlü mesaj veriyoruz. Özetle aslında ne yapılmalı sorusunun iki şeyi var. Bir, kişiye düşen şey. İki, eşe düşen şey. Eş ve çevreye düşen şey.
Evet.
Eşe düşen şey, kendisi bunun farkına varıp üzerine düşünüp denetlemeye çalışmak. İkinci şey, eşe düşen şey, azdırmayıp sakinleştirmenin yollarını aramak. Ama aşırı uyuma, yani çünkü onun bütün dediklerine uyarsanız siz yok olursunuz. Onunla o mizaç özelliğini dikkate almayıp savaşırsanız, hani yokmuş gibi davranırsanız, bakın iki uçta, bu yanlış strateji. O özelliği dikkate alıp azdırmamanız lazım. Ama öyle bir şey yapmanız lazım ki bu öfkeden daha kolay anlaşılıyor aslında. Çünkü kıskançlıkta insanlar daha duygusal oluyor. Yani eşiniz diyelim ki öfkeliyse, bana ne senin problemin deyip ağzınıza geleni söylediğinizde onun öfkelenmesini kolaylaştırmış olursunuz. Bütün bu türden eşimizde mizaç özelliğinde herhangi bir şeyde fazlalık var ise, diğer eş bunu dikkate almak zorundadır. Bunu yönetmek zorundadır.
Yangına körükle gitmemek lazım en azından. Mesela hocam bu anlamda eşlere tavsiyemiz başka ne olabilir? Mesela şey dediğinizi biliyorum, hatırlıyorum ya da konuştuk ya da daha önce yazılarınızda da vardı. Atıyorum yani eşler birbirinin sosyal medya şifreleri olabilir, telefon şifreleri bilmeli. Bir gizli saklı olmamalı.
Kıskançlık meselesinde en önemli meselelerden biri gizlilik kıskançlığı arttırır. Yani zihne şüphe eklemek gerekiyor. O yüzden de aslında açık ve net olmak gerekiyor. Açık ve net olmak, özellikle de sosyal medya şifrelerinin, telefon şifrelerinin olmaması, açıkta olmuş olması kişiyi sakinleştirici bir etki yapar. Yani şöyle düşünün, bir ortalama mizaç özellikleri, kıskançlık düzeyimiz diyelim ki sıfır hiç kıskançlık, işte 100 aşırı kıskançlık olsun. İnsanlar ortalaması diyelim 50'de yer alıyorsa eğer, bir insanın ortalaması 70 ise, bu insan bir ilişkide 90 da ortalamada kalabilir, 60'a da 55'e de düşebilir. 50'ye düşer mi bilmiyorum ama 55'e de düşebilir. Eşin bu meseleye nasıl ele aldığıyla ilişkilidir. Eğer diyelim ki hani hiç eşini özelliğini dikkate almıyorsun, aşırıdan rahat davranıyorsun, aşırıdan onun problemi bana ne diyorsun, o kendini denetlesin, kavgaya kavgayla gidiyorsun veya kıskançlık şeyi, o beni kıskançtı, o zaman sen de şöyle yani söndürme, rahatlatma şeyi olarak ele almayıp güvensizliği arttıracak davranışlar yapıyorsanız 90 olur. Kıskanç bir eşi sakin, bak ona uyum sağlayıp hayatını tamamen ona uyum şey yap demiyorum ya. Yani. Yani mesela perdelerin tamamen, yani gündüzde bütün kalın perdelerin kapatılmasını istiyorsa buna direnmek gerekir. Çünkü o zaman yani bir hapishaneye dönüştürüyor
sizi. Hapisten farkı yok. Kişiliği yani çok uyum gösterdiğiniz zaman kişiliğini, izzeti, nefsini de artık ayakları altına almış oluyor.
Sizin evden diyelim ki çıkmamanıza sebep oluyor. Kabul edilebilir bir durum değil bu. Başka insanlarla görüşmenizi tamamen engelliyor. Diyelim ki mesleğiniz var, çalışmanız bunlar tabii ki itiraz edilecek şeyler.
Evet. Ben hocam şey hani sosyal medya, telefon şifreleri falan diyorum ama özellikle böyle hani kıskançlık meselesi şeyde sorun ise, yani hali hazırda bir sorunsa, etkiliyorsa burada diretmemek lazım. Yani telefonu alıp zaten eşiniz kıskanç ise şifreyi sık sık değiştirip eşinizle paylaşmayıp özelim deyip ya da işte telefonu tuvalete girip işte banyoya girip orada işte oyun oynamak bile olabilir. Yani bu anlamda sorun yaşanıyorsa böyle şifre meselelerine dikkat etmek lazım diyoruz yani.
Benim kanaatim Feyzullah ki birçok rehber metinde de öyle. Eşler arasında telefon veya sosyal medya şifresi diye bir şey yok.
Evet yani ama özellikle
açık şeffaf olması. Ama eşlere şunu da tavsiye etmiyoruz yani sürekli tutun da eşinize sosyal medyasında neler oluyor
bitiyor. Ha, yani evet telefonu, gün aşırı gün boyu oturup da bakmamak
böyle bir
lazım.
Derde şeye gerek yok. İdealinde şöyle oluyor, iyi işleyen sistemde ne ortada bir şifre var veya şifre var ise eşe karşı değil yani. Hani diyelim ki herkesin şifresini bildiği, ya hanım bey bak telefonun şifresi şu diye önüne koyuyor. Ya telefonum dışarıda çalınırsa hani birçok kişi banka şeylerini artık evet, oraya kaydediyor. Yani evet, o güvenlik anlamında şifre koymuşsa ama şifreyi evdeki eşi, kadın erkek rahatlıkla önünde biliyorsa bu problem değil. Eşe karşı şifre değil.
Evet.
Ama eşe karşı sosyal medya veya telefonun bizzat kendisinde şifre denen bir şey evliliğe aykırı bir şey.
Yani aslında biraz bu konuda endişe etmek yersiz değil. Şu anlamda sosyal medya üzerinden Facebook vesaire gibi şeyler üzerinden aldatmalarda çok ciddi bir şey var. Artış var. Evlilik yıkar boyuta geldi. Denetlenmezse, belli sınırlar içerisinde kullanılmazsa ciddi sorunlara yol açıyor hocam. Yani bu
her sosyal insan medya... her insan teki biraz denetlenmeli.
Evet.
Ya her insan teki kendi kendini denetlemesi lazım. Hı-hı. Yani biz bazı sosyal çevre baskılarına ihtiyacımız var.
Evet.
Sosyal çevreyi dikkate almaya, eşimizi dikkate almaya ihtiyacımız var. Bu anlamda diyelim ki biz herhangi bir şey yaptığımızda maliyet ödemeyeceğimizi bilirsek o işi yapma oranımız artar.
Evet.
Yani ben rahatlıkla diyelim ki şunu yaptım ettim yanıma da kalır dersem, yani tek başıma kendi sadece vicdanım veya inancımla baş başa kalırsam, bu en güçlü koruyucu şey aslında. Bundan daha güçlüsü yok. Ama yine de sosyal çevre, eş, aile, cemaat, hani bunların baskısı da sıfırlanırsa herhangi bir şeyi, kötülüğü yapma olasılığınız artıyor.
Evet. O zaman şöyle desek yerinde olur mu? Az kıskanılmak, biraz da kıskanmak iyidir.
Evet.
Bir sorun yok. Peki hocam. Bugün de kıskanmayı konuştuk. Kıskançlığı bütün yönleriyle ele almaya çalıştık. Ve programımızın da aslında sonuna gelmiş olduk böylece. Kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık'la önümüzdeki programlarda mutlu evliliği konuşmaya, aramaya devam edeceğiz. Esen kalınız efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.